Herkese merhaba, ben Mürsel Ferhat Sağlam. Girişimcilerin Büyük Hataları 11. bölümüyle başlıyor. Bu podcast serisi boyunca toplamda 12 hatadan bahsedeceğiz demiştik. Bugünkü bölümde ise 11. hata olan yüksekten uçmak hakkında konuşacağız. Girişimcilik sürecinin bu 11. evresinde kendini dev aynasında gören girişimci aşamasını değerlendireceğiz. Türkiye'de bir girişimcilik ekosistemi var mı yok mu diye tartışmalar yapıla dursun. İstatistiksel olarak epey bir yol kat ettiğimiz ortada. Fakat halen dünya ortalamasının çok gerisindeyiz. Hatta kendimizle bile yarışacak gücümüz yok desek yeridir. İstatistik demişken birkaç önemli veriyi paylaşmadan olmaz. Fakat şunu baştan belirtmek isterim ki birazdan paylaşacak olduğum istatistikler, daha önceki makalelerimde dillendirdiğim gibi Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin ikinci evresini, yani gelişme ve büyüme dönemini temsil eden 2010 ile 2020 yıllarını kapsıyor. Hepsini konuşacağız ama önce şu hatırlatmamızı yapalım, sonra da devam edeceğiz. Branding Türkiye'nin ana sponsoru olduğu, Hani Kurumsal'ın medya sponsoru olduğu, Ajans Paradise ve Branding Türkiye yayınlarının destek sponsoru olduğu Girişimcilerin Büyük Hataları podcast serisini YouTube ve Spotify başta olmak üzere birçok dijital müzik ve video platformunda takip edebilir veya dinleyebilirsiniz. Eğer bu anlattıklarımızdan çok daha fazla girişimcinin ya da girişimci adayının faydalanmasını isterseniz de podcastlerimizi sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Bu arada bizleri Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn gibi mecralarda takip edebilir. Soru, öneri, görüş ve taleplerinizi bizlere sosyal medyadan iletebilirsiniz. Evet, iş dünyasına yönelik birçok veri ve istatistik var. Tabii girişimcilik özelinde yapılmış birçok araştırma ve yayınlanmış pek çok rapor da var. Branding Türkiye'nin raporlar kategorisinde birçok rapora ulaşabilirsiniz. Bu podcast'i ilgilendiren rapor ve istatistiklerin bazılarını ise Girişimcilerin Büyük Hataları kitabında verdim. Kitabı okuyup bu verileri inceleyebilirsiniz. O raporları ya da verileri okuduğunuzda göreceksiniz ki girişimcilik kanadını takıp yüksekten uçmadan önce tekrar düşünmekte yarar var. Çünkü söz konusu girişimcilikse ve Türkiye'de bir şeyler yapılmaya çalışılıyorsa yere çakılma ihtimali çok yüksek. Öte yandan aradan geçen zaman boyunca, yani yıllar içerisinde Türkiye'de girişimcilik ekosistemi önemli gelişmeler de kaydetmiş tabii ki. Bu söylemi destekler nitelikteki bir raporu da yeri gelmişken sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Startups Watch tarafından hazırlanan 2019 özelindeki The State of Turkish Startup Ecosystem adlı rapora göre 2018 yılı itibariyle Türkiye'de 25 adet girişim sermayesi yatırım fonu bulunuyor. Buna ek olarak 471 melek yatırımcı ile 15 tane de melek yatırım ağına sahibiz. 2010 yılında 7 olan hızlandırıcı sayısı ise her yıl düzenli olarak artarak 2018 yılında 43 adete kadar yükselmiş. Ortak çalışma alanı açısından baktığımızda da yine bir gelişme söz konusu. Buna göre 2010 yılında sadece 1 olan ortak çalışma alanı sayısı 2018'de 41'e kadar yükselmiş. Aynı rapora göre 2019 yılının ilk çeyreğinde 34.3 milyon dolar yatırım yapılmış. Öte yandan 2018 yılında bir önceki yıla göre yatırım miktarında da ciddi bir düşüş olmuş. Öyle ki 2017 yılında girişim sermayesi yatırım fonları, melek yatırımcılar ve melek yatırım ağları toplamda 112.2 milyon dolar yatırım yaparken 2018'de bu rakam 58.7 milyon dolara kadar düşmüş. Bu arada 2018'deki yatırımların %89'unun da tohum yatırımlara gittiğini de belirtelim. Durumu daha iyi anlayabilmek adına dünyada neler olmuş ona da bakalım. Mesela 2016 yılında Stockholm'de startup ekosistemine yapılan yatırım miktarı 1.6 milyar dolar. Bir başka örnek de İspanya'dan gelsin. Mesela Barcelona'daki startup ekosistemine baktığımızda da 2017 yılına 722 milyon euro ile kapattıklarını görüyoruz. Örnekleri artırabiliriz ama gerek yok. Silikon Vadisi'ne hiç girmiyorum bile. Çünkü halimiz ortada. Peki buna rağmen yüksekten uçmayı hak ediyor muyuz? Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Eğer mesele 2020'den sonra bakarsak biraz yüksekten uçmayı hak ediyoruz diye düşünebiliriz. Ancak birkaç iyi örnekle tüm ekosistemi özetlemek pek doğru değildir. Birkaç unicorn çıkarmış olsak da halen dünya genelinin çok gerisinde olan bir girişimcilik ekosistemine sahibiz. Dünyaya baktığımızda bir girişimi unicorn haline getirmek artık rutin bir olay olmuşken bizde ise daha 2020 itibariyle biraz da koronavirüs pandemisinin etkisiyle ilk unicornlar çıkmaya başladı. Hatırlayanlar olacaktır, bir Türk oyun firması Amerika merkezli global bir oyun şirketi tarafından 1.8 milyar dolara satın alınmıştı. Bu önemli bir hamleydi. Hatta global oyun firmasının bu hamlesi Türk girişimcilik ekosistemini başka bir boyuta taşıdı desek yeridir. Tabii gurur duyulası bir gelişmeydi. Bu arada konuya dair detaylı okuma yapmak isterseniz Branding Türkiye'de haber mevcut. Oradan okuyabilirsiniz. Ben burada çok detaylara girmeyeceğim. Marka isimlerini de vermek istemiyorum. Evet, bu oyun firmasının satışı Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine bu şekilde bir yol açmış oldu. Onun ardından da online market teslimat uygulaması 300 milyon dolarlık yatırımla 2.6 milyar dolar değerlemeye ulaştı. 2021 yazının sonlarına doğru ise bir e-ticaret firmasının Çin merkezli bir firmaya satışı kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Çünkü bu firma aldığı son yatırımla birlikte unicorn seviyesinde geçmiş ve decacorn olmuştu. Bu gelişmeye dair de detayları çok aktarmayacağım. Çünkü bu da Branding Türkiye'de var. Oradan okuyabilirsiniz. Evet, böyle bakıldığında Türkiye'de girişimcilik ekosistemi gelişim gösteriyor gibi görünüyor. Ancak gerçekte böyle mi? Tabii tartışılır. Bana kalırsa bu yatırım ve büyüme standardını biraz tabana yaymak lazım. Çünkü aşağıda yok olan, iflas eden, batan, çöken birçok girişim var. Eğer herkesin büyüyebildiği bir ortam oluşturabilirsek işte o zaman Türkiye'de bir girişim ekosistemi var diyebiliriz. Bu arada eğer bana bu bilgiler ve raporlar yetmez, ben düzenli olarak ekosistemi takip etmek, yatırımlardan haberdar olmak ve yeni girişimleri öğrenmek istiyorum diyorsanız Branding Türkiye'yi takip edebilirsiniz. Ayrıca Türkiye'deki firmaların durumuna dair Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği her ay raporlar yayınlıyor. Onun dışında Türkiye İstatistik Kurumu da yine iş dünyasına yönelik birçok rapor yayınlıyor. Bunları da takip edebilirsiniz. Tabii hepsini tek bir kaynaktan takip etmek isterseniz de size yine Branding Türkiye'yi önereceğim. Branding Türkiye'nin raporlar kategorisini takip edebilirsiniz. Şimdi konumuza dönecek olursak, bazı özel yatırım ağlarında ve bazı üniversitelerin kuluçka merkezlerinde mentor ve danışma kurulu üyesi olarak yer aldım. Birçok girişimciyle tanıştım yani ve birçoğunun da sektörden silindiğini gördüm ne yazık ki. Bazılarının ise tam tersine globale kadar açıldığına şahit oldum. Sektörden silinenlerin en büyük hatası kendilerini dev aynasında görmeleriydi. Analiz, strateji, yöntem, misyon, deneyim, denetim ve raporlama gibi başlıkları es geçip direkt olarak pazarın en güçlüsünü hedef almak, üretim kapasitesini hesaba katmadan çoklu kanalda reklam ve dağıtım yapan firmalar gibi bir girişimin de henüz çok yeniyken en iyi derece alması komik olmakla kalmıyor. Aynı zamanda çöküşünde ilk adım oluyor. Bu konu tabii girişimin büyüklüğü, sermayesi, girişimcinin tanınırlığı, bilinirliği, deneyimleri gibi dinamiklere göre değişiklik gösterebilir. Ama ben genele göre konuşuyorum. Bu bağlamda tekrar etmek, daha doğrusu şöyle bir toparlamak gerekirse, düşük sermayeli bir girişimin veya deneyimsiz bir girişimcinin direkt olarak rekabette en tepeyi baz alması biraz yorucu olur. Yüksek yerlerin fırtınası da rüzgarı da çetin olur derler. Savrulmamak için sadece yere sağlam basmak yetmez. Sizi tutacak birilerinin de yanınızda olması gerekir. Yani pazara yeni girmiş bir girişim olarak yerinizi sağlamlaştırmak için paydaşlara ve müşterilere ihtiyacınız vardır. Temel seviye bir pazarlama kulisi planıyla paydaşları sürekli hale getirebileceğiniz gibi müşterileri de taraftar haline getirebilirsiniz. Peki bunların akabinde artık yüksekten uçabilir miyim diye soracak olursanız buna cevabım hayır olur. Fakat soruyu yüksekte uçmak şeklinde düzeltirseniz bu kez evet derim. Şu bir gerçek ki her girişim belirli bir plan ve strateji doğrultusunda büyür ya da büyüme eğilimi gösterir. Bu da girişimin kanatlanmasını sağlar. Bu aşamadan sonra zaten yükselmek de kaçınılmazdır. Yani siz bir girişimci olarak sorumluluklarınızın bilincinde olursanız, isteseniz de istemeseniz de yüksekte uçarsınız. Hazır yeri gelmişken şu sorumlulukları da bir hatırlayalım, sıralayalım. Analiz, planlama, strateji, misyon, yöntem, yönetim, denetim ve raporlama. Evet, girişimcilerin büyük hatalarının 11.'si olan yüksekten uçmaktan da kurtulduğumuzu düşünüyorum. Yüksekten uçmak hatasını kendine dev aynasında bakan girişimci olgusuyla eş tuttuk. Bunun nedeni girişimcilerin bir anlık heyecanla ve plansız başlamanın verdiği amatörlükle yüksekten uçmaya heveslenmeleridir. Bu karaktere sahip girişimcilerin en büyük özelliği ise kendilerine dev aynasında bakmalarıdır. Böylece hiç hata kabul etmezler ve her şeyin en doğrusunu yaptıklarını düşünürler. Tabii ki iflas edinceye dek yüksekten uçmak olgusunu çözdüğümüze veya en azından anladığımıza göre şimdi bir yerlere büyük harflerle dev aynasına bakmak yazıp üzerine kocaman bir çizgi çekebiliriz. Çünkü bunu da hallettik ve geriye bir hata kaldı. Branding Türkiye'nin ana sponsoru olduğu, hani kurumsallığın medya sponsoru olduğu, Ajans Paradise ve Branding Türkiye yayınlarının destek sponsoru olduğu Girişimcilerin Büyük Hataları podcast serisini YouTube ve Spotify başta olmak üzere birçok dijital müzik ve video platformunda takip edebilir veya dinleyebilirsiniz. Soru, öneri, görüş ve taleplerinizi sosyal medyadan bana veya ekibime iletebilirsiniz. Ayrıca bizleri Facebook, Twitter, Instagram ve LinkedIn'de de takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.